Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Bu hafta hayata dokunan sözlerde hayatınıza kitapla dokunmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi konuğum yine Sayın Selim Cerrah. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bir ara bir yayın evinin bir mottosu vardı. Bütün kitaplar bir kitabı iyi anlayabilmek için okunur. Daha sonra başka bir yayın evinde şunu da gördüm doğrusu. Her kitap bir dağ başında bir çoban ateşi yakmaktır gibi. Hep tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca kitap konusu, kitap okumak, kültürü kitap üzerinden taşımak, kitabın yazarlarıyla ruh arkadaşlığı yapmak konusu. Hatta okuduğunuz yazarları kendinizin ruh heykeltıraşı olarak tanımlamak, ki Alev Alatlı'ya ait bu tanımlama gibi şeyler konuşula gelmiştir. Son yıllara kitap okumak daha çok istatistik bir veriye dönüştü. Vay efendim, Japonya'da yılda kişi başına 7 kitap okunuyormuş. İngiltere'de 6'ymış. Türkiye'de 3 kişi bir kitap okuyormuş. Filan gibi. Buradan hareketle biz kitaplı bir toplumuz. Doğu toplumları. Semavi bir dine ve kitaplı dine mensup bir kültüre haiziz. Buradan girelim isterseniz. Kitap hayatımızın neresinde ve neresinde olmalı?
Şimdi bir kere oraya gelmeden önce madem kendi toplumumuzdan konuşacağız, bizim toplumumuz hikayesi olan bir toplum. Hikaye üreten ve o hikayeler üzerinden hayatı okuyan bir toplum. Yani bizde kültür sem'idir, dinlemek üzerine daha çok aktarılmıştır. İşte Dede Korkut hikayeleri vesaire falan baktığımızda.
Kur'an kıssaları.
Yani uzun şiirler, işte bizim
Hazreti şiirler, Ali cenkleri.
Tabii, Kara Davutlar. Bizim toplumumuzda hayat dilden kulağa akar. İşte Hazreti Mevlana'nın Fihi Mafihi'nde söylediği güzel bir söz. Diyor ki, eğer ben Belh'te, Afganistan'ın Belh şehrinde yaşamaya devam etseydim, medresede hoca olurdum, müderris olurdum. Ama bu topraklar beni şair kıldı. Şimdi bu Anadolu coğrafyası dediğimiz coğrafya hayatın hikayeler üzerinden aktığı da bir coğrafyadır. Şimdi roman bizim ürünümüz değil, bize dışarıdan gelmiştir ama hikaye bize aittir. Ve şiir de büyük oranda bize aittir. Yani bir işte Mevlana, bir Yunus gibi sayabileceğimiz Pir Sultan Abdal gibi, Karacaoğlan gibi, Dadaloğlu gibi, Köroğlu gibi vesaire, neyse yani halk kahramanı olarak ortaya çıkan
Nasrettin Hoca, figürler, Dede Korkut, çoğaltabiliriz.
Tabii bunları. Yani şair figürleri ben daha çok şimdi söylüyorum. Evet. Bu şairler ve tabii ki hikayesi olan bir topluluğuz biz her şeyden önce. Onun için bizim toplumumuzu sadece kitap okumak üzerinden konuşmak bu toplumu tanımamak olur. Bir. İki, gelelim kitap okuma istatistikleri meselesine. Tabii bu konularla ilgili olarak çok ciddi ve çok köklü araştırmalar yapılmış değil. Ama benim mesela elimde geçtiğimiz yıl okuduğum bir araştırma var. Bu araştırma işte Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde yapılmış bir araştırma. Gençlik araştırması. İşte Serhat Kalkınma Ajansı'nın yaptığı bir araştırma ve orada kitap okuma düzeyleri de ciddi anlamda incelenmiş ve gençlik açısından baktığım zaman çok ciddi bir kitap okuma oranıyla karşılaştığımı gördüm orada. Yani o işte hani bir ezber olarak konuşulan biz kitap okumuyoruz kardeşim lafının bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Bir, iki. Yani bu kadar çok kitaplar üretiliyor. Yani bu işlerin aslında ölçülebilme imkanı çok basit yani. Türkiye'de kaç tane matbaa var? Bunların kaç kitap basıyor? Yılda ne kadar kitap basıyorlar? ne kadar satılıyor, bunların takip edilebilmesi çok kolay şeyler. Hani Türkiye'nin kitap ortalama okuma ortalamasını yükseltenlerden birisi olduğumu düşünüyorum ben. Çünkü çok kitap satın evet. alıyorum ve okuyorum, okumaya gayret ediyorum. Yani trendleri de bir aşağı beş yukarı gözlemlemeye çalışıyorum.
Fuarları geziyorsunuz Türkiye, biliyorum.
Yani
evet.
başka türlü de trendleri de takip ediyorum bir şekilde. Ve Türkiye'de insanların ciddi anlamda aslında okuduklarını, o nitelik meselesi ayrı bir mevzu tabii. Yani onu ayrı tartışmak gerekiyor belki. Ama her halükarda pop kültür dediğimiz popüler kültürün toplumun hayatında bir başat unsur haline gelmesinin getirdiği sıkıntılar var o alanda da. Kitapta da popüler kültür ciddi anlamda bir kitap belki nesneye dönüştürülüyor. Bir tüketim nesnesine dönüştürülüyor. Kalıcı olanını okumak, işte kalıcı olanla ünsiyet kurmak vesaire falan. O başka bir şey. Yani rahmetli Cemil Meriç gibi kitap okuyamayız biz. Rahmetli Cemil Meriç kravatını takar, efendim sandalyesine oturur masasında. Orada kitap okurmuş. Kitabın karşısında bir üstadın karşısındaymış gibi. Bunun gibi okuyan çok eskilerimiz, büyüklerimiz var ama onun için onlar büyük insanlar oldular zaten. Yani biz şimdi ben daha çok böyle bacaklarımı uzatarak okumayı tercih ediyorum. Çok özür diliyorum dinleyicilerimizden. Hani evet. keyfimize göre.
Evet.
Yani nerede geldiyse. Şimdi kör malın kör alıcısı olur derler pazarda. Hı-hı. Hani biraz serde tüccarlık da var. Hı-hı. Dolayısıyla
bizde bitli baklanın kör alıcısı olur derler.
Eyvallah. Aynı, üç aşağı beş yukarı aynı şey.
Eyvallah.
Şimdi nasıl bir ürün ortaya koyduğunuzla da ilgilidir bu. Mesela ben kitap izi sürmüş birisiyim. Ama bu konuda kitap izi süren çok iyi tanıdığım insanlar var. Yani hakikaten onlar başka yani. Hakikaten kitap kurdu dediğimiz insanlar var. Onlarla kendimi eş tutmak, onlara haksızlık etmiş olurum yani ama kitap izi sürmeye çalışıyorum. Bazen işte bazı kitaplar bulmak için ciddi gayretler içerisinde oluyorum bir şekilde. Şimdi Türkiye aslında okuyan bir topluluk ama okumak dediğimiz şey nedir? Hani Yunus Emre okumaktan mana ne diye soruyor ya, okumaktan mana ne? İşte kutsal kitap, Kur'an, oku Yaradan Rabbin adıyla diye başlıyor değil mi? Peki bu emri alan peygamber Hira'dan Mekke'ye indiğinde ne yaptı? Bana bir kitap verin okuyacağım mı dedi. Hayır. Oradaki oku emri eline bir kitap al oku değil. Anla. İdrak et. Bak. Kainata bak. Taşa bak. Toprağa bak. İnsana bak. Kainatı oku. Yani nereden geldin, nereye gidiyorsun? Bütün bu cereyan eden hadiseler sahipsiz olamaz, amaçsız da olamaz. Yani kalbin genişlesin, idrakin genişlesin. Şimdi aklın genişlesin diyeceğim, millet beynine gidecek. Akıl kalptedir, beyinde değil. Beyinde olan zeka. Yani kalple okumak dediğimiz şey böyle bir şey. Dolayısıyla aziz dostum, okumak dediğimiz şey kitap tilavet etmek değildir. Okumak dediğimiz şey kitap kıraat etmektir. Yani kararlı bir şekilde onda var olanı idrak etmek. Yani bunları birbirinden ayırmak gerekiyor bir başlangıçta. İkinci olarak da tabii türlü türlü okumalar var. Ben de türlü türlü okuyanlardan bir tanesiyim. Dönemsel okumalarım olur. Yani diyelim ki şu anda...
Doğrusu ben Selim Cerrah'ın iyi bir okuyucu olduğunu biliyorum.
İnşallah öyledir.
Evet. İyi bir okuyucu olduğunuzu biliyorum. Sürekli el çantanızda günlük okuduğunuz kitapları takip ettiğinizi, cep telefonunuzda sürekli okuduğunuz şeylerden notlar çıkardığınızı, sürekli küçük defterlerinizde o beğendiğiniz cümleler, konularla ilgili bir indeks oluşturduğunuzun bir yıldır farkındayım. Asıl bizi dinleyen arkadaşlara şöyle bir yöntem de önermenizi istirham edeceğim sizden. Daha böyle net ve açık şekilde, sarih şekilde kitap seçimini nasıl yapıyorsunuz, kitap okumalarını nasıl yapıyorsunuz, hangi zamanlarda okuyorsunuz? Bu şu açıdan önemli Sayın Cerrah. Şimdi rol model diyorlar, idol diyor insanlar, gençler, çocuklar. Çok güzel bir şey söylediniz. Kur'an oku, Mesnevi de Bişnev dinle diye başlıyor. İnsanı eğiten ve olgunlaştıran iki şey okumak ve dinlemek. Ama bugün gençler daha çok izliyorlar. Ne dinleyiciler, ne okuyucular. Ne kıraat ediyorlar, ne sem'i ediyorlar, ne işitiyorlar. Daha çok ellerindeki cep telefonları, video ya da televizyonu izleyiciler. İzlemek ise sizi özne olmaktan çıkarıp nesne haline getiriyor, etkisizleştiriyor. Ama dinlediğiniz zaman ya da okuduğunuz zaman siz aktif öznesiniz. Müdahale etme halinde, aksiyon halinde oluyorsunuz. O açıdan okumalarınızı hani çeşitli mi okuyorsunuz, kitaplar neye göre seçiyorsunuz, temel eserleri mi okuyorsunuz, güncele mi okuyorsunuz, doğrusu böylesini üzerinizden yürümek isteriz.
Eyvallah. Önce bir şey, tabii gençlere dediğiniz doğru ama onlara haksızlık yapmayalım. Eyvallah. Şimdi gençler bir meyve, dalın altına düşer meyve. Her meyve kendi dalının altına düşer.
Eyvallah.
Olgunlaşınca, bazen olgunlaşmadan da sirkelersin düşer ama.
Eyvallah.
Şimdi problem şu. Mevlevilik diyelim ki şu anda Hazreti Mevlana'yı çok seviyoruz değil mi? Sema dediğimizde ne anlıyoruz biz?
Mevlevilerin tırnak içinde dini ritüellerini, ayinlerini anlıyoruz değil
ama
mi?
Ne yapıyor?
Dönmelerini anlıyoruz.
Dönme. Bir görüntü anlıyoruz değil mi?
Evet, görüntü anlıyoruz.
Peki sema ne demektir?
Dinlemek, işitmek.
İşitmek. Kırılma nereden başlıyor onu anlatmaya çalışıyorum ben şimdi.
Evet.
Aslında sema Hazreti Mevlana'nın İşte Konya'da Kuyumcular Çarşısı'nda Selahattin Zerkubi'nin yani Kuyumcu Selahattin'in o altını döverken çekiçle çıkarmış olduğu sesi dinlemek suretiyle aşka gelerek dönmeye başlaması. Şimdi biz o çekiç sesindeki ilahi aşkı değil dönüşteki görüntüyü pazarlıyoruz şu anda.
Aynen.
Tamam mı? Düğünlerde sema yapı diyor işte iftarlarda. Ya bu bir şey gösteri.
Bir sapma aslında bir değil mi?
Ha, ne oldu? Hakikat görüntüye feda edildi. Şimdi gençler de bunu yaşıyor. Çünkü sosyal medya çağında ve dünyasında yaşıyoruz bir şekilde. Şimdi önce bir defa Bişnev dedin ya Hazreti Mevlana. Şimdi bu çok önemli bir şey. Eskiler kitaplarını yazarken bi ile başlatırlardı. Onun için Bişnev diye başlamış. Dinle. Yani besmelenin bes. Kur'an Bismillah diye başlıyor. Be ile. Onun için Kur'an'a hürmeten yazılan kitaplar B harfiyle başlatılırdı. Kelimenin ne olduğu önemli. Onu B ile bir cümle başlatırdı. Yani
evet.
Bugün diye de bak B ile başlatmak en güzeli ama B harfiyle. Onun için Mesnevi de Bişnev diye başlıyor. Dinle diye başlıyor. Yani bir onu bir hattı tahtır olarak hatırlatma olarak paylaşmış olalım. Şimdi ne okumak nasıl okumak lazım? Bu türlü türlü okumak lazım kanaatindeyim. Ama özellikle gençler okuyacaklarsa dünya klasikleri dediğimiz klasiklerin ama özellikle ben Rus klasiklerini daha çok tercih ediyorum.
Mesela bu önemli
çünkü
bir
çünkü Fransız ayrıntı. Klasiklerinde şöyle bir şey vardır. Yani Fransız klasiklerini anlayabilmek için Fransız hayat tarzını bilmek gerekiyor. Yani orada bir şey var. Bir farklılık var orada. Yani Fransızların hayat tarzını bilemezseniz o klasiklerden istediğiniz zevki alamıyor olabilirsiniz. Çoğunluğu için söylüyorum bazılarından alınabilir. Ama Rus klasikleri daha çok doğu toplumu olduğu için, biz de bir doğu toplumu olduğumuz için bizim hayat tarzımıza daha yakın, daha uygun.
Duygu dünyamıza, yani, hayatımıza.
Yani diyelim ki bir Cengiz Aytmatov'u okuduğumuzda savaşın acılarını okuruz. Yani ağırlıklı olarak oradaki hikayelerde o vardır veya Dostoyevski'de benzer şeyleri görürüz. Yani belli oranda klasikleri okuma, okuma duygusunu ve zevkini tahattür etmek, geliştirmek için.
Edebi zevkin gelişmesi için.
Ama sadece edebi zevkin değil. Şimdi bu klasikleri okuduğumuzda aynı zamanda hayal hanemizi genişletiriz. Yani dünyaya başka bir pencereden bakabilmeyi. Ama bunlarla birlikte kendi toplumumuzun değerleri açısından bakabilmek için de hikayeler okumak gerekiyor. Hı hı. Kendi hikayelerimi. Yani bir Said Faik Abasyan'ı belki okumak, bir Ömer Seyfettin'i okumak ama bugünü daha yakından anlayabilmek için mutlaka Mustafa Kutlu'yu okumak gerekiyor. Yani hikayelerimiz, toplumun içinden akan hikayeler. Çok önemli ve çok değerli şeyler bunlar. İlave olarak da ilgi alanları farklı olabilir insanların. Edebiyat sever, edebi eserler okur. Şiir mesela ben hani hepimizin gençliğinde böyle şiir sever dönemlerimiz olmuştur. Benim de böyle çok şiir sever dönemlerim olmuştur. Hala çok seviyorum şiiri. Yani işte diyelim ki Sezai Karakoç'u mesela Yani şimdi Aziz'im.
İsmet Özel.
İsmet Özel tabii de. Şimdi Sezai Karakoç deyince onun tabii şeyi var. Tercümeleri de var Sezai Karakoç'un mesela. Doğudan ve Batı'dan tercümeleri var. Mesela Batı klasikleriyle ilgili şiir bir şairin şiir tercüme etmesi de çok önemlidir yani. Mesela Salih Bin Şerif'in Endülüs'e ağıt. Yani bir medeniyet çökerken, yıkılırken yaşanmış olan ızdıraplar, acılar. Onu işte Sezai Karakoç onu İstanbul Şiir Anıtlarından diyerek o kitabın içinde tercüme etmiş. Yani bu nasıl bir şiirdir, bu nasıl bir şuurdur, bu nasıl bir acıdır. Yani acıları da şiir üzerinden. Yani bir diyelim ki Hafız'ın şiirlerini bir Sadi Şirazi okuyabilmek, bir Nedimi bir Baki okuyabilmek. Yani tabii o divan edebiyatını okuyabilmek ayrı bir kültür tabii. Yani onu ayrı bir kategoriye belki koyuyoruz ama en azından. Hani şimdi bugün diyelim ki rahmetli Mehmet Akif'in Safahat'ını okuduğumuzda ne kadar anlayabiliyoruz yani.
Evet.
Ya yani böyle bir ızdırabımız var bizim şimdi.
Shakespeare okuyan yani İngiliz Shakespeare anlıyor.
Anlıyor yani ama yüzyıllar geçmiş aradan.
500 yıl geçmiş tabii. Evet.
Ama bir Mehmet Akif'le aramızda henüz yüzyıl geçmedi yani.
Geçmedi.
Ama Safahat'ı anlayamıyoruz şimdi. Çünkü kelime dağarcığımız hoyratça tüketildi. Bize ait olan layık görülmedi. Yani böyle bir problem yaşadık ve yaşıyoruz. Onun için çok ilginçtir. Alex Haley'in Malcolm X diye bir kitap var. Biliyorsunuz filmi de çevrildi. O filmde çok muazzam sahneler var. Benim için filmin can alıcı sahnesi bir tanedir. Hı. Malcolm X yeni Müslüman olmuştur. Hapishanededir. Ve hapishane idaresine başvurur ve bana bir sözlük getirin der. Niye? Çünkü ait olduğum dünyayı tanımak, anlamak ve anlatabilmek için kelimelerim yetersiz diyor. Dilimi geliştirmem lazım. Sözlük okumak. Hmm. Yani Allah selamet versin, kulakları çınlasın. Radyomuzun da programcılarından Mehmet Doğan abi bir evet. Lügat bulamadım. Veya yüzyıllık soykırım evet. Gibi bu Türkçe lügat meselesini.
Bir Türkçe sözlüğü yazdı.
Tabii bir de sözlüğü var zaten. Sözlük yazmış ama bir de ayrıca hem yüzyıllık soykırım ve bir de bir lügat bulamadım diye. Bu doğrudan sözlük okumayla ilgili iki kitabı var adamın. Yani Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü diye bir kitabı var. Yani şimdi Mehmet abiyle geçen bir yerde konuşuyoruz. Diyor ki ya kiminle karşılaşsam bana batılılaşma ihanetini soruyor. Ben ona başka birkaç kitap üzerine biraz sohbet ettik böyle de. Tabii eskiden beri gelen de bir dostluğumuz var. Dedi ki yani dostluğun hatırını hakkını verdin dedi falan diye. Evet. Herkes bana sadece batılılaşma ihanetini sorar. Yani şimdi öyle değil. Yani hakikaten bir kültür işçisiyle muhatapsanız. Dolayısıyla yani nereden gel? Bir kere bir Cemil Meriç kamus namustur demişti. Sözlük bir milletin namusudur. Yani
burada aziz dostlar muhteşem bir şey. Lütfen devam et hemen. Bir cümle söyleyeceğim. Devam et. Birkaç gün önce evimde 3-5 üniversiteli genç bir toplu iletişim mesaj şirketinin yarışmasına katıldılar. Bilgi yarışmasına. 20.000 TL ödüyor. Her gün saat 8.30'da. Hakikaten de böyle kaliteli sorular soruyor. Sorularını şeyden seçiyor. Daha önceki ÖSYM sorularından seçiyor. Bana dokuyorlar. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Toplandık evde saat 8.30'da. Soru
kopya,
şu.
Kopya çekiyorsunuz.
Soru şu. Evet bana soruyorlar. Soru şu. Birine bir şeye ilgi duyma. Ona eğimli olma. Ona meyal olma. Ona meyilli olma. A. Tefrika. B. Tevatür. C. Temayül. Dedim ki çocuklara baktım. Aha, bilmiyoruz dediler. Yani üçü birden. Üçü de üniversite. Biri tıpta okuyor. Biri inşaat mühendisliğinde okuyor. Biri elektronik mühendisliğinde okuyor. Dedim temayül. Evet. Temayül şartları doğru çıktı. Dedim bitsin bir konuyu konuşalım. Bitti o yarışma programı. Kazanamadılar. 9. sorudan sonra elendiler ama. Yani içim cız etti. Yani temayül kelimesinden uzak 3 tane üniversiteli genç. Bazen stajyer çocuklar geliyor yanıma. Geçen bir tanesi dedim ki Serapa kelimesini. Bak dedim benim ismim Serdar. Yani Serapa. Bilmiyorum başkanım. Peki dilemma kelimesi? Bilmiyorum. Cemil Meriç'in çok kullandığı. Eyvah. Açmaz. Yukarı baştan aşağı. Yani teyit için söyledim. İnsan düşüncenin, dil düşüncenin yurdudur ya üstad. Neyi hissedesen hisset, kelimelerin yetersizse Sen yetersizsin.
Yani dolayısıyla şimdi Kaşgarlı Mahmud'un hayat hikayesini ben bir roman olarak yazılmış onu okudum da. 90 yıllık bir ömür içerisinde o Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazarken yaşamış oldukları yani hem acılar hem acımasızlıklar hem fedakarlıklar ya yani inanılmaz bir şey. Ama biz Divan Lugat Türk'ün sadece ismini biliyoruz yani. Anlatabiliyor muyum?
Şimdi, yazarın adını biliyoruz.
Yani o kadar. Şimdi dolayısıyla emek azizdir yani. Emeğe hürmet etmek lazım. Ve bir kitap eğer bir pop kültürü, harcı alem, piyasa malı bir şey değil de gerçekten hani okunmaya değer bir şeyle muhatapsak onun dil açısından, edebi zevk açısından da ona şey yapmak lazım. Şimdi böyle yani nasıl okumak lazım meselesine gelince dönemsel okumak lazım. Altını çizerek okumak lazım. Eskiden ben şöyle yapıyordum. Eskiden diyelim ki beğendiğim bir cümlenin komple altını çiziyordum. Tamam. Şimdi aynı kitapları ikinci sefer okuduğumda farklı bir şey yapıyorum. Beğendiğim bir cümlenin içerisinde o cümlenin içerisindeki spot cümlelerin altını sadece çiziyorum. Ve bu kendimi yenilediğim için yapıyorum. Yani bunu iki kere okumuşum ben bunu diyelim. Eski okuduğumda dikkat ettiğim yerlerle yeni okurken dikkat ettiğim yerleri de ayırt ediyorum şimdi. O günkü bakış açımla bugünkü bakış açım veyahut da yeni okuduğum kitaplarda da bütün böyle satırlar komple çizmiyorum. O cümlenin içerisinde 1-2-3 tane spot yeri tak tak tak çiziyorum geçiyorum.
Yani bir defa çizerek okuyorsunuz.
Kesinlikle.
Peki günlük mesela 20
sayfa. Eğer siz altını çizerek okumazsanız birileri gelir sizin üstünüzü çizer zaten.
Oo güzel. Okuduğunuz altını evet. Çizin. Yoksa sizi çizerler. Peki yanlara not düşer misiniz?
Düşerim. Not alırım.
Not mesela, alsınız.
Geçen bir kitap okuyordum. Kitabın mütercimini aradım. Bir cümle gördüm. Daha önce ben belki de 25 yıl önce kitap okumuşum. Soru işareti koymuşum oraya. şimdi bu süreç içerisinde mütercimi arkadaşımız tanıştık şey yaptık falan. Aynı kitaptı. Şimdi Sudan'a gidiyordum. Turabi'nin bir kitabı. Yeniden bir Sudanlı olduğu için bir daha bir gözden geçeyim. Soru işareti baktım bir mantık hatası var. Aradım. Dedim Sefer şu bir bak bakayım fotoğrafını çektim gönderdim. Burada bir hata var kardeşim dedim. Ya hocam nasıl bir bakayım falan orijinaline baktı. Hakikaten haklısın hocam dedi. Ya. Ben dedi bunun bir kısmını tercüme edip iki kişi tercüme etmişler. Arkadaşa devretmiştim gözümüzden kaçmış dedi. Çok büyük bir mantık hatası var orada dedi. Allah razı olsun düzeltelim dedi. Şimdi soru işareti koyarım. Yanlış gördüğüm bir fikre. Ulaşabilirsem
sahibi. Kitapta konuşarak okursunuz bir yani, anlamda.
Yazarıyla veya mütercimiyle de konuşmak güzel. Gerekiyor.
Sonra bunları bir aktarır mısınız? Çizdiniz kitap bitti. Bunları bir ajandaya alayım veya
bazılarını yapıyorum.
Yapıyor musunuz?
Bazılarını yapıyorum. Mesela şu anda diyelim ki mesela Kutadgu Birlik'i geçtiğimiz yıl okudum mesela oradan spot cümleler. Şimdi benim telefonumda Kutadgu Birlik diye bir klasör var onun içerisinde kaydetmişim. Bunun gibi değişik mesela Sait Halim Paşa'dan kayıtlar vardır. Cemil Meriç'ten vardır.
Beğendiğiniz şeyleri böyle tabii. Taşıyorsunuz.
İşte diyelim ki Sadi Şirazi'den kayıtlar vardır. Yani böyle kaydettiğim kaydederim. Mutlaka böyle de yapmak gerekiyor. Konu konu daha kaydettiğim hususlar o neyse diyelim ki eğitim.
Bazen yazarın ismine göre bazen eğitim, konuya
tabii,
göre.
Tabii eğitim.
Çok önemli bu arkadaşlar.
Kültür, evet. İşte coğrafya, tarih gibi yani alanlarla ilgili olarak mutlaka kaydetmek gerekiyor. Düşünmek zaman zaman üzerinde tefekkür etmek gerekiyor. Ama eğer gerçekten çok yoğun fikir ağırlıklı bir şey okuyacaksak sabah okumak gerekiyor. Yani dinginken.
Bak önemli bir şey. Çok yoğun fikir ağırlıklı ise.
Tabii ama yani dingin dinlenmek sabah. İstiyorsan hikaye, şiir, roman onu normal zamanlarda da okuyabilirsin. Ama fikir ağırlıklı bir şeyi sakin ortamda ve mümkünse zihin daha açıkken. Sabah en açık olduğu zamanlar çünkü okumak gerekiyor. Daha kalıcı oluyor böylece. Zaman zaman fikirlerin oradaki öğrenilenlerin kalıcı olabilmesi için bunları birileriyle müzakere etmek gerekiyor. Bak onu şöyle soracaktım. Bir şey okudum, şöyle bir şey var diye. Bu müzakere çok önemli, kalıcılığı. Şimdi Fransızlar der ki en iyi öğrenmek öğreterek anlamak gerçekleşir diyor. Yani en iyi öğrenmek öğretmekle gerçekleşir. Onun için karşılıklı müzakere etmek, tartışmak da gerekiyor ama hani çok şöyle diyor arkadaşlar ya hocam yaz işte sen niye yazmıyorsun falan diyorlar. Ben bir ara bir öyle bir cüret ettim yazdım sonra bir nüshası var bende saklıyorum onu da 20 yıl önce falandı bilgisayarım çalındı son şeklini de vermiştim ona. Bilgisayarım çalınınca bütün tabii bilgileri gitti elimde tek bir nüshası yazılı var onu da değişiklikleri yapmışım ama değişikliklerin çoğu yok orada tabii. Dedim ki yani bana herhalde yazma dendi. Yani bilgisayar çalındığını
anlat demişti galiba. Ama şefaat de belki seyahat fırsat demiş
bulursam,
ya.
Fırsat bulursam onu yeniden bir gözden geçirip belki bir 10 sene sonra bir daha aradan bir 40 yıl geçtikten sonra yazarım onu bir daha inşallah.
İnşallah.
Ama yani şu anda işte yani zaman zaman yazıyorum. Tabii bazı şeyler yazmıyor değilim ama daha çok okumayı seviyorum.
Peki mesela kulaklar açılmasın. Abdurrahman Dilipak abinin konferanslarında konferanslarını şöyle bitirirdi. Gençler, günde en az bir gazete, hafta en az bir dergi, ayda en az bir kitap okuyun. Beyninizdeki gri hücre kurumasın derdi. Sizin mesela gün için, hafta için, ay için böyle veya günde 20 sayfa okuyun, 10 sayfa okuyun gibi bir şeyiniz var mı?
Kendinize kurduğun bir baraj var mı? Söylüyorum bunu gençlerle bir araya geldiğimde onlara hep şunu söylüyorum. Ben kendi barajım çok yüksek de onu söylemiyorum. Ama şunu diyorum. Diyorum ki mesela bir insan, bir genç günde 10 sayfa kitap okusa ve bunu 10 yıl devam ettirse 35 bin sayfa yapar. Bugün Türkiye'de ortalama profesörlerin yarısından çoğu bunun yarısını okumamıştır. Yani müktesebat dediğimiz şey
böyle
isminizin önündeki titirlerle ilgili bir şey değildir.
Değildir.
Yani kalbinizin ve beyninizin içindeki fikirlerle ilgili bir şeydir. Hı. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Ben yani bir ara ben 3-4 sene okuyamadım. Yani bu yani çok az okuyabildim. Ara verdim ama hani kendimle ilgili olarak zannediyorum günlük 100 sayfa civarında okumaya çalışıyorum.
Ya
yani
evet,
bunda gerekiyor. Yani her fırsat bulduğumda falan mutlaka işte.
Ya. Yani çantamızı, arabamızı, evimizi bile ben bakıyorum siz kendinizi ona göre konumlandırıyorsunuz. Acizane. Hani bende bir el çantam var siyah. Onu hep el çantası alacağım zaman içine bir kitap, okuma kitabı, normal ebattaki bir okuma kitabı sığacak ebatta olmasına gayret ediyorum. Peki şey çok önemli. Orayı zaten
ama ben için özellikle seyahatlerde en az iki kitap alıyorum. Çünkü uçakta yanıma düşen konuşunca ona da bir kitap veriyorum.
Bunu ilk defa dedim. Bu güzel. Yani. Kardeşim beni meşgul etmesene şunu oku. Harika. Harika. Mesela hastaneye gitti. Tahlil sonucu bekliyorum. Açıyorlar cep telefonu. Hayır, hemen kitabımızı açıyoruz. Ya da hanımı kuaföre götürdük. Ya da AVM'de onlar alışveriş yapacaklar. Ben hemen en uygun, rahat bir yerde oturup elime kitabı alıp okumak
ya şimdi geliyor. Yani şunu yapmıyoruz ya zaman desek. Çok,
zaman
yani
yok falan demiyorum.
Yani onun için söylüyorum bunları. Ben de sosyal medya bağımlısıyım yani. Kullanıyorum. Yani çok bakıyorum ediyorum falan filan. Bunu yapıyoruz ama bunun şey ilacı kitap. Yani evde bile evet, oturduğum yerde. Yani elim telefona gideceği zaman kitabın üstüne koyuyorum telefonu. Bir telefona baksam bile hemen bırakıp kitabı elime alayım diye. Ya
bunlar yani, önemli formüller. Sufle. Sence de önemli bunlar.
Eyvallah. Yani ama dönemsel okumak gerekiyor. Onu söyleyeyim ben. Yani diyelim ki bir dönem psikoloji, bir dönem sosyoloji, bir dönem tarih, bir dönem edebiyat, bir dönem işte hadis, bir dönem fıkıh, bir dönem tefsir, bir dönem usul, bir dönem ne bileyim yani başka alanlar.
Aktüel, güncel.
Güncel falan filan. Siyaset gibi, iktisat gibi. Hani her konunun uzmanı olmak zorunda değiliz ama hiçbir konunun yabancısı olmak durumunda da değiliz. Yani,
Finalcığım eyvallah.
Yani bir zamanlar bir tarihçiyle bir böyle bir mülakat, böyle bir söyleşi yaparken ona demiştim ki tarihçi kimdir, nedir, kime tarihçi derler? Her konuda az şey bilene tarihçi derler demişti.
Ha, güzel. Her konuda az şey bilene tarihçi.
Yani dolayısıyla biz çok konuda az şey de olsa bilelim ama
evet.
Yani multidisipliner bir anlayışla hayat yaşanıyor.
Güzel.
Her konuda 3 aşağı 5 yukarı.
Bir fikrimizin.
Bizim Türk toplumunun veyahut da şark toplumlarının daha doğrusu genel hastalıklarından bir tanesi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. Yani kesin yargılardan uzak durmakta fayda var. Ne kadar
son okursak, yarım dakikamız.
Eyvallah. Evet. Ne kadar okursak o kadar bilmediğimiz ortaya çıkacaktır. Bunu da unutmayalım.
Eyvallah. Evet, sevgili dinleyiciler, kitap üzerine günlerce, belki saatlerce konuşulabilir ama gerçekten çok önemli şeyler söyledi Sayın Cerrah. Bundan sonraki hayatınızın kalan kısmında gönlünüzce okumaların olması umudu, dileği ve duasıyla yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.